Geçtiğimiz çarşamba akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında yapılan zirvenin ardından olağanüstü kongre kararı çıktı ve dün de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin resmi internet sitesinde 22 Mayıs'ta olağanüstü kongreye gitme kararı alındığı açıklandı. Bu arada Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir basın toplantısı vardı yine dün akşam. Bu toplantıda kongrede aday olmayacağını oldukça hisli bir konuşmayla açıkladı. İstifa etmedi ancak kongrede aday olmayacağını söyledi. Bu da Türk siyaseti için yeni bir olay olarak kabul ediliyor siyasi arenada.
Evet, tarihi bir gün yaşandı Türkiye'de. Yani 28 Şubat gibi, 12 Eylül gibi, 12 Mart gibi, 27 Nisan gibi bir takım tarihler var, kritik tarihler. O tarihlerde olanlar hep not düşürmüştür. Onun gibi not düşürecek bir tarih 4 Mayıs. 4 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başbakan Davutoğlu bir araya geldiler ve o toplantıdan Davutoğlu'nun koltuğunu boşaltması kararı çıktı. Yani işin özeti bu. Tabii herkes bunun nasıl olacağını ve hangi yöntemle olacağını, yerine kimin geleceğini konuşmaya başladı. Bir de gerekçeyi daha çok konuştu. Bu çerçevede Başbakan Davutoğlu'nun basın toplantısı beklendi. O beklentinin bir nedeni de acaba Davutoğlu giderken AK Parti'de bir çatlak, bir muhalif harekette başlar mı soruları da vardı. Bu çerçevede Davutoğlu'nun yaptığı basın toplantısı önemliydi. Öncelikle Davutoğlu koltuğu boşaltma yönteminin yeni bir kongreyle olacağını söyledi. Olağanüstü bir kongre. O kongrenin tarihini de verdi. 22 Mayıs. Yani bize basın toplantısını verdiği en önemli bilgilerden birisi buydu. İkincisi, neden o koltuğu boşaltma gereğini duydu? O konuyla ilgili de açık konuştu. Orada da MKYK toplantısı vardı geçen hafta Cuma günü. O Cuma günkü toplantıda Genel Başkan'a verilen teşkilat yöneticileri atama yetkisi yeniden MKYK'ya devredilmesi için bir önerge hazırlanmıştı. Ve 47 MKYK üyesi bu önergeyi imzalamıştı. Bu bütün gelişmelerin Davutoğlu'nun haberi olmaksızın meydana geldiğini anlıyoruz bugün Davutoğlu'nun yaptığı açıklamalardan. Ve şöyle söyledi: benim için dedi önemli olan yol arkadaşları dedi. Yol arkadaşları benim için önemlidir. Bu çerçevede baktığınızda MKYK'daki bu girişim, bana haber vermeden yapılan bu girişim artık bu yolda beraber yürüyemeyeceğiniz anlamını taşıyordu. Ya MKYK'yı değiştirecektim ya da genel başkan değişecekti bu partide. Ben ikincisini seçtim dedi. Ama kendi seçimi olmadığını da bu bir mecburiyet biçiminde bir değerlendirmeyi de anlattı. Yani işin teknik detayları bir tarafta, partide MKYK'dan alınan kararla birlikte Davutoğlu olağanüstü kongre kararı aldı ve olağanüstü kongrede aday olmayacağını söyledi ve Davutoğlu dönemi AK Parti'de bitti. Bu işin teknik detayı, az önce de söylediğim gibi, bir de siyasal altyapısı var. O altyapıdan da şunu anlıyoruz: Başbakan Davutoğlu MKYK'da böyle bir girişim olduğunda, ki bir süredir Cumhurbaşkanı'yla arasında biz de bağlantılarımızda sıkça bahsediyoruz, bir gerilim olduğunu biliyoruz bazı konularda. Bu çerçevede o gerilimin geldiği son noktada parti içinde dinamiklerin harekete geçtiğini anlıyoruz. O dinamiklerin harekete geçmesinin Erdoğan'ın haberi olmadan mümkün olmadığını da biliyoruz. Davutoğlu da bunun farkında ve zaten o dinamiklerin harekete geçtiğini anlayınca Cumhurbaşkanı'yla görüşmek istiyor. Bir telefon görüşmesi yapıyor. Bu MKYK'daki hareketin doğru olmadığını anlatıyor ama Cumhurbaşkanı büyütülecek bir şey olmadığını ve o kararlar alınsın bir şey değil, iki gün sonra görüşmemiz var, bunları daha detaylı ele alırız diye cevap verince Davutoğlu koltuğu boşaltmaya karar veriyor. Sonrasında partinin büyükleri, Cumhurbaşkanı ile Başbakan'la diyalogları olan bir takım siyasetçiler devreye giriyorlar. Cumhurbaşkanı'nı ikna etmeye çalışıyorlar ki Cumhurbaşkanı da bu telefon görüşmesinde Davutoğlu'na büyütülecek bir şey yok demesinin aslında Davutoğlu'ndan vazgeçtiği anlamı taşıdığını onlar da biliyorlar. Bu yolu birlikte devam edebilirsiniz, bir formül bulunabilir diye hem Davutoğlu'yla hem Cumhurbaşkanı'yla görüşüyorlar. O görüşmelerden önce umutlu ayrılıyorlar ama Davutoğlu'yla Erdoğan bir araya geldiğinde Erdoğan geri adım atmıyor ve Davutoğlu'nun o koltuğu boşaltması gerektiğini hissettiriyor. Sonrasında da işte basın toplantısı geliyor. Basın toplantısında az önce de söyledim, merak edilen konulardan birisi AK Parti içinde acaba bir muhalif hareket doğar mı Davutoğlu'na yapılan bu muamele sonrasında sorusu da vardı. Ona da yanıt veriyor ve diyor ki Cumhurbaşkanı ile aramızda herhangi bir şekilde bir gerilim, kırgınlık olmayacak. Onun ailesi benim ailemdir. Onun onuru benim onurumdur. Onun hakkında hiçbir kötü söz söylemedim. Bundan sonra da söylemeyeceğim diyor. Yani bundan sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir onun adına muhalif girişime karşı da önlem almış oluyor. Kamuoyu önünde yaptığı bu açıklamalarla. Ancak basın toplantısına dikkat çeken bir husus daha var. Başarılarını anlatıyor Başbakan Davutoğlu. %49,5 oy almış bir partinin genel başkanı baktığınızda teknik olarak. Seçimlerin üzerinden 6 ay geçmiş. Bütün vaatlerimizi yerine getirdik diyor. Ve seçmenden de hakkını helal etmesini istiyor. Çünkü 4 yıl için sizden ben yetki istedim. Ama şartlar böyle gerektirdi. Ve ben 6. ayın sonunda bu partiyi genel başkanlığı bırakmak zorunda kalıyorum diye kendisi söylüyor. Evet, duygusal bir konuşmaydı. Salonda ağlayanlar vardı. Hatta salonda oğlunun da bu toplantıyı takip ettiğini biliyoruz. Sadece iki bakan bu basın toplantısını izledi. Veda niteliğindeki bu basın toplantısını. Kabinenin diğer bakanları orada değildi. Genel başkan yardımcılarından birkaçı ön sıralarda yerlerini aldılar. Davutoğlu artık AK Parti'de sadece bir milletvekili olarak hayatına devam edeceğini ama demokratik mücadeleden ve AK Parti çatısı altındaki demokratik mücadeleden vazgeçmeyeceğini, ekonomideki istikrarın bozulmayacağını, partinin güçlü olduğunu, yeni bir genel başkanla yola devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Başbakan'ın kendi kararıdır cümlesi kimseyi etkilemedi. Çünkü bu karara giden yolda o bütün kaldırım taşlarını döşeyen ismin Cumhurbaşkanı olduğu konusunda kimsenin tereddütü yok. AK Parti'yi çok iyi bilen isimlerin, AK Parti'nin içindeki isimlerin ve siyaseti izleyen isimlerin tamamı bu kaldırım taşlarını Cumhurbaşkanı'nın döşediğini biliyorlar. Eğer Cumhurbaşkanı isteseydi o mekanikadaki kriz de çok rahat bir biçimde çözülebilirdi. Ama Cumhurbaşkanı'nın Davutoğlu'ndan vazgeçtiği belli. Şimdi basın toplantısında çok kritik bir cümle vardı. Zaten Davutoğlu'nun AK Parti'nin genel başkanlığından ayrılmasının nedenini de açıklayan bir cümleydi. Davutoğlu dedi ki bana bu görev devredilirken Cumhurbaşkanı tarafından, partimizin lideri tarafından güçlü başbakan, güçlü cumhurbaşkanı formülüyle yola devam edeceğimiz biçiminde bir değerlendirme yapıldı. Bir tavsiyede bulundu Cumhurbaşkanı. Ve ben bunun gereklerini yerine getirdim dedi. Ve her saniye yetkimin her zerresini kullanarak hareket ettim dedi. Örnekler de verdi. Yetkisini sonuna kadar kullanması Cumhurbaşkanlığı tarafından doğru bulunmadı. Hatta inisiyatif alması, bazı noktalarda öne çıkması ki son dönemde Avrupa Birliği ile girilen ilişkinin de Cumhurbaşkanlığı çevresini rahatsız ettiğine ilişkin kulislerde çokça mesele konuşulur hale gelmişti. Çünkü hem Almanya Başbakanı Merkel'le kurduğu özel ilişki, hem Obama'dan randevu talep etmesi, hem işte bu vizeyle ilgili, vizelerin kalkmasıyla ilgili bir formülü Cumhurbaşkanı ile istişare etmeden Avrupa Birliği ile konseyle konuşması, tartışması zirvede, bunların hepsinin bir rahatsızlık yarattığına ilişkin bilgiler var. Bir de spekülatif bir tartışma söz konusu ile kulislerde, o da Cumhurbaşkanı'nın bu girişimleri nedeniyle Davutoğlu'nu Avrupa'yı kendisine karşı kışkırttığına yönelik bir hissiyat içinde olduğunu söyleyenler de var. Tabii bunu doğrulatmak mümkün değil. Şimdi perdenin önüne baktığınızda evet, Davutoğlu o koltuğu boşaltmak istedi, partiyi olağanüstü kongreye götürüyor ve yetkiyi devredecek, aday olmayacağını da açıkladı. Perdenin gerisine baktığınızda o yol açılırken Cumhurbaşkanı da bunlara hayır demedi. Parti içinde bu yola giderken yaşanan krizlere dur demedi ve Davutoğlu'nun gidişine evet dedi. Bundan sonra ne olur sorusuna verilen yanıt da aslında zaten Davutoğlu'yla çalışmak istemediğinin işareti olarak algılanabilir. AK Parti çevreleri bundan böyle daha düşük profilli bir genel başkanıyla yola devam edileceğini ve bütünüyle iplerin aslında Cumhurbaşkanı'nın elinde olacağını söylüyorlar. Daha düşük profilden kaçıp kim? İşte orada birçok isim geçiyor ama sanki en başta olan isimler Bekir Bozdağ. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ismi çokça geçiyor. Berat Albayrak damadı, böyle bir seçim yapabileceğinden de bahsediyor Cumhurbaşkanı'nın. Numan Kurtulmuş isminden bahsediyor. Birkaç isim böyle önde görünüyor ama Cumhurbaşkanı'nın bir sürpriz yapabileceğine ilişkin de bilgiler var. Ne olursa olsun tartışmalara baktığınız zaman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sorumsuz anayasaya göre ve tarafsız bu tarafsız ve sorumsuz Cumhurbaşkanı ama ilk kez de seçime gelmiş olan Cumhurbaşkanı partisiyle ilişkini kesmediğini ortaya koyuyor. Partisinde bir genel başkan değişiminin önünü açıyor. Aynı zamanda yeni bir genel başkanın ve başbakanın da, müstakbel başbakanın da kendisi tarafından belirleneceği konusunda hiç kimsenin hiçbir şüphesi yok. Ve Türkiye fiilen aslında farklı bir yönetime doğru geçiyor. Önümüzdeki süreçte düşük profilli başbakan demek aslında partili cumhurbaşkanı sürecine Türkiye'nin fiili olarak geçmesi manasını da taşıyor. Bir şey daha eklemem lazım, o da şu: partili cumhurbaşkanlığına fiilen Türkiye'nin geçmiş olması bir realite ama bu realiteye ilişkinde çok ciddi itirazlar da var. O itirazların bir bölümü anayasa hukukçularından geliyor. Fiilen böyle bir yönetim söz konusu olamaz. Alenen aslında anayasa çiğnenmiş oluyor, hukuk bir kenara konuluyor diye uyarıyorlar onlar ve bunun Türkiye açısından baktığınızda bir darbe girişimi olarak bile nitelenebileceğini hatta 28 Şubat'ta yani Demirel'in Erbakan istifasını sunduktan sonra Çinlere görev verecekler, vermeyip başka bir hükümet oluşumuna yol açmasının yaşandığı o 28 Şubat döneminde hatırlattığını söyleyen hukukçular var. Bunu sadece hukukçular söylemiyor. Muhalefet de aynı şekilde buna ilişkin değerlendirmeler yapıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir basın toplantısı oldu ve dedi ki bu bir hükümet darbesidir Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı başbakanı koltuğundan etmiştir. Helallik istemişti başbakan basın toplantısında. Hakkımızı helal ediyoruz ama başbakanın da, seçilmiş olan başbakanın da hakkını korumak bize düştü. Türkiye enteresan bir ülkeydi ve Cumhurbaşkanı'nın bu tip işlere burnunu sokmaması gerektiğini söyledi. Davutoğlu'na da direnme çağrısı yaptı. Benzer bir değerlendirme HDP'den de geldi. MHP'de ise çok fazla böyle bir şey dokunur bir eleştirme olmadığını söyleyebiliriz.
Gelelim kilise. Kiliste yine füzeler düşüyor. Füzeler patlamaya devam ediyor. IŞİD tarafından atıldığı belirlenen Suriye sınırının öbür tarafından, sınırın diğer tarafından gelen füzeler can almaya devam ediyor. Yaralılar var. Hatta füzelerden biri bir eve isabet etti. Evde 10 kişi yaralandı. Bir kişi de öldü. Bir küçük çocuk. Bunların önü neden alınamıyor? Neler yapılması gerekir ki bunlar artık durdurulsun? Tabii Kilis çok ilginç. Yanında da Gaziantep var. Gaziantep'te de bu arada tutuklamalar yaşandı. 51 gözaltıdan 32 kişinin tutuklandığı haberi geldi en son Gaziantep'teki intihar saldırısının ardından.
Son olarak IŞİD'in yayınladığı bir mesajdan bahsediyor Türkiye'de. Güvenlik birimleri de bu konuyu yalanlamadılar ve Türkiye'de Kilis'in, Gaziantep'in ve Karkamış'ın doğrudan hedef alınacağına ilişkin bir video mesajı bu. O video mesajıyla birlikte biz anlıyoruz ki aslında IŞİD Türkiye'yle bir savaş içinde ve Türkiye'yi hedef haline getirmiş durumda. O hedeflerin ilki Kilis. Çünkü Kilis çok rahat vurulabilen bir nokta. Hemen yanı başında IŞİD'in mevzileri var ve bu çerçevede baktığınızda oradan atılan Katyuşa füzeleri ve düşen roketlerle Kilis'te inanılmaz bir tedirginlik yaratmış durumda IŞİD. Peki bu tedirginlik, yaratılan tedirginliğin önüne Türkiye Cumhuriyeti niye geçemiyor? İşte orada bir kilitlenmişlik hali var. Müdahale edileniyor, müdahale ediliyor. Anlık müdahaleler, roket geldikten sonra gelen mevzilere ki onlar mobil roket atarlar. Roket attıktan sonra kaçtıklarına ilişkin de bir takım iddialar var. Oraları füze atışı altına atıyorlar, top atışı altına atıyorlar ve IŞİD'lere yönelik böyle bir saldırı düzenleniyor. Bir mukabele de bulunuyor.
Bu arada bölgeden gelen haberlerde öldürülen IŞİD'li sayısı veriliyor. İşte 13 verildi geçen gün, 13 kişinin öldürüldüğü, dün 5 kişinin öldürüldüğü şeklinde haberler var. Bunlar nasıl saptanabiliyor? Yani karşı tarafta kaç kişinin öldüğünü nasıl saptayabiliyor Türkiye bu taraftan?
Vallahi biz de merak ediyoruz gazeteci olarak ama oradan araziden alınan istihbarattan bahsediliyor. İnsan savaş araçlarıyla alınan görüntüden bahsediliyor bile. Herhalde muhbirler, ajanlar, şunlar bunlardan alınan bilgiler çerçevesinde verildiği söyleniyor. Bunu tespit etme imkanı da yok. 200'ün üzerinde IŞİD'in öldürüldüğüne ilişkin bir bilgi var Genelkurmay'da. Ama sadece bir açıklama, resmi açıklama bu. Kesin çözümse, yani buradan IŞİD'lere yönelik saldırı düzenleniyor. Oradaki mevziler vuruluyor, füzeler tarafından, toplar tarafından. Ama önemli olan oradan roketin buraya gelmemesi. Bu sağlanamıyor ve her gün, İşte bir gün içinde bir sabah bir de akşam, sabah yaralılar var, akşam hayatını kaybeden bir çocuktan bahsediyoruz. Yine yaralılar var ve bunun devam etme ihtimali var. Kiliste hayat tamamen kilitlenmiş durumda.
Ortadan evet, kepenkler kapandı. Dün protesto gösterisinde bulundu esnaf, evet. Kepenkleri kapattı. Dediğiniz gibi hayat tamamen durma noktasında.
hayat durmuş durumda. Çocuklar okula gönderilemiyor, sokakta yürüyemiyor insanlar, iş yerlerini açamıyorlar. Evin neresinde otursalar acaba kendilerini koruyacaklar gibi sorular aslında hepsi cevapsız. Tek bir cevabı var, bu tehlikenin ortadan kaldırılması. Onun da tek bir çözümü var, IŞİD'in elindeki roket mevzilerinin daha uzağına doğru püskürtmesi. Bu da 70 kilometre, 80 kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz. Bu niye yapılamıyor? Bunun tek bir yapılma yöntemi var aslında baktığımızda. Oradaki IŞİD unsurlarının yok edilmesi. Ya kara gücüyle yapılacak bu, ki Türkiye kara gücüyle oraya müdahale etmek istemiyor. IŞİD'in saldırı gerekçelerinden biri de Türkiye'yi Suriye'ye bulaştırmak diye değerlendiriliyor. Bunu Türkiye bu şekilde yapmak istemiyor. İkincisi hava gücüyle yapılacak. Türkiye uçaklarını orada uçuramıyor. Rusya ile yaşadığı kriz nedeniyle S-300'ler, S-400'ler bir Türk uçağının müşterileri endişesi hala söz konusu. Hava gücünü koalisyon güçlerinden kullandırmak gibi bir çözüm de söz konusu. Burada da yeterli desteği koalisyon güçlerinden alamadığına ilişkin bir şikayeti var Ankara'nın. Tam bir kilitlenmişlik halinden bahsediyoruz. Anlaşılan Suriye'deki muhalif unsurlar, karadan orada Türkiye'yi rahatlatacak olan muhalif unsurların da güçleri bu organizasyonu yapmaya yetmiyor. Ve kilit bu tehditle, bu kaygıyla koca bir şehir yaşamaya devam ediyor. Bir miktar insanın kilisten göçtüğünü biliyoruz. İmkanları olanlar için bahsediyorum. Ama imkanı olmayanlar hala kilisteler ve kilisle bu kaygıyı yaşayarak devam ediyorlar. Her geçen gün tansiyonun arttığını, isyanın arttığını, az önce siz de söylediniz, protestoların arttığını söyleyebiliriz. Kritik de bir bölge, çok sayıda mülteci var. Orada yanabilecek bir ateşin başka yerlere de sıçrama ihtimalinden de endişe ediliyor. Onun için bir kilitlenmişlik hali, Türkiye'nin yumuşak karnı haline geldi. Kilit çözülemiyor. Gaziantep'e gelince, Gaziantep'te bir canlı bomba saldırısı meydana gelmişti ve IŞİD tarafından emniyet güçleri ilk defa hedef alınmıştı. Bu çerçevede operasyon yapıldı. Gözaltılar var, tutuklananlar var çok sayıda. Peki bu insanlar hemen anında nasıl bulundu sorusu da gündemde tabii. Şunu anlıyoruz, istihbarat, polis istihbarat belli IŞİD hücrelerini aslında takip ediyordu. Bu saldırıdan sonra da onlara ilişkin operasyon gerçekleştirdi. Onu görüyoruz. Ankara'daki patlama, İstanbul'daki patlama, canlı bomba patlamaları, IŞİD'in saldırılarının hep bir ayağının Gaziantep'te olduğunu da görüyoruz. Gaziantep'te ciddi bir örgütlenmesi olduğuna ilişkinde veriler vardı herkesin elinde, bu işi takip edenlerin elinde. O örgütlenmenin çökertilmesi için de ciddi operasyonların yapıldığına şahit oluyoruz bombalı saldırı sonrasında.
Sayın Yavuzoğan, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine birlikte olana dek kalın sağlıcakla.
İyi yayınlar. Ben de teşekkür ederim.